Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 36. Ayrım. Bölüm 17. Eve içeri girdiğinde Billy ona ters ters baktı. Kadın olan kamu avukatı ince dudaklarını gerdi. Temel Dallas, müvekkilimi bir saatten uzun bir süredir gözlem altında tutuyorsunuz. Eğer hemen onu bir suçlamayla, beni tahrik etme, yasal alıkoyma sürem daha dolmadı bile. O yüzden mağdur kartını oynamaya sakın kalkma. Kayıt, Teğmen Eve Dallas'ın şahıs Billy Johnson'ı H23987 ve H23992 dosya numaralı dava kapsamında sorgulaması. Müvekkiliniz Billy Johnson'a hak ve yükümlülükleri belirtildi. O da hakları doğrultusunda avukat istedi ve bir kamu avukatı olarak siz tayin edildiniz. Doğru mu? Doğru. Bu noktada ne ben ne de müvekkilim sorgulama için buraya zorla getirildiğine dair bir... Zorla getirilmek mi? Buraya zor kullanılarak mı getirildin Billy? Bu binaya getirilmen sırasında herhangi bir yaralanma ve darp oldu mu? Beni iş yerimden alıp buraya getirdiniz, seçme hakkım yoktu. Şahsın polis gözetimine alınmasında ve sorgulama için getirilmesinde herhangi bir güç kullanılmadığı, zorlama olmadığı kayıtlara geçsin. Kendisine yenilenmiş Miranda hakları okundu. Avukat istedi ve avukat aldı. Eğer suları bulandırmak istiyorsanız hanımefendi, ben de bulandırabilirim. Şimdi isterseniz sizinle çekişmemize devam ederiz ya da müvekkilini sorgularım ve işimiz biter. Müvekkilime kendi rızasıyla, ''Ah, kapa çeneni, tamam,'' dedi Billy ve başını kaplayan ince örgüleri sıvazladı. ''Benden ne istiyorsun?'' diye sordu Eve. ''Benim kimsenin öldürülmesiyle filan bir ilgim yok. Ne istiyorsun benden?'' Ernestine McNamara'nın karavanını inceledik Billy. Pek çok iz ve başka deliller topladık. Her ikimiz de o izlerin bir kısmının Ernestine ya da Sadık Pazar grubu üyelerine ait olmadığının ortaya çıkacağını biliyoruz. Onun yerine arabayı park ettiğim oluyor, o yüzden sana ait olanların dışında da izler olacak ve inan bana bu senin üzerine gelmemize yeterli. Eve gözlerini ondan ayırmadan, Rachel Howard, Cambis Sulu. Adamın dudaklarının titrediğini gördü. Tanrım, o üniversiteli gençler, tanrım haberlerde izlemiştim, öldürülen üniversiteli gençler değil mi? Bay Johnson, size bu noktada başka hiçbir şey söylememenizi tavsiye ederim ve tanrım kapa çeneni. Billy, gözlerini Eve'den ayırmadan avukata bağırmıştı. Bak, tamam belki biraz ek gelir elde ettiğim olmuştur ama kimseye zarar vermedim. Şu ek gelirinden bahset biraz. Bir saniye. Avukat elini masaya öyle sert vurmuştu ki Eve bir an ona neredeyse hayranlıkla baktı. Lanet olsun bir saniye dedim. Müvekkilim sadece tam dokunulmazlık şartıyla sizinle konuşacak ve sorularınızı cevaplayacak. Daha sonrasında bu davayla ilgili ya da bahsi geçebilecek başka konularla ilgili en ufak bir resmi suçlama olmayacak. Tamam, ona bedava hapis yasağı platin kartlarımızdan da birini verelim. Ona tam dokunulmazlık garantisi vermeden tek kelime konuşmayacak. Otoparktaki görevinin kötüye kullanımı ve veya cinayet davalarına dair suçlamalardan tam dokunulmazlık garantisi verdiğinizde işbirliği yapılacak. Gidip Rachel Howard ve Cambis Sulu'ya cinayet davasından dokunulmazlık anlaşması konusunda ne hissederler bir soralım, dedi Eve buz gibi bir sesle. Ah, doğru ya, kendileri öldürüldü. Cinayet suçlamalarından muafiyet istememe filan gerek yok. Ben kimseyi incitmedim. Billy öne çıkarak Eve'in elini tuttu. Yemin ederim, oğlum üzerine yemin ederim kimseyi öldürmedim ben. 3 yaşında bir oğlum var benim. Bildiklerimi anlatabilirim. Sorduklarınıza cevap veririm. Billy derin bir nefes verdi ve arkasına yaslandı. Ama otopark konusunda dokunulmazlık isterim. Bir oğlum var ve onu düşünmem lazım. Seni cinayet davasına filan çekmeye çalışmayacağım Billy. O yol kapalıysa bir sorun yok. Ama eğer değilse inan bana anlarım. O konuyla bir ilgim yok. Efendim? Peabody içeri girdi ve Eve bir dosya uzattı. Laboratuvar sonuçları. Teşekkürler. Burada kal. Rahat. Eve dosyayı açtı ve içindeki pembe kurdeleyi gördüğünde kahkahasını bastırmaya çalıştı. Verileri hızlıca okudu. Aracın döşemesindeki iplikçikler, laboratuvardaki örneklerle tam eşleşmekle kalmıyordu. Toplanan kıl örneklerinden Rachel Howard'ın ve Kenby Sulu'nunkilerle eşleşenler de vardı. Artık herhangi bir gülme ihtiyacı duymayan Eve, buz gibi bakışlarını Billy'ye çevirdi. 8 ve 10 Ağustos akşamlarında karavanı kimin aldığını bilmek istiyorum. Pekala, bak işler kısaca şöyle olur. Birisi gelir ve bana bir araca ihtiyacım var der. Bazen kız arkadaşını güzel bir yere götürmek için şık bir iki kapılı ya da büyük annesini düğüne götürmek için rahat bir sedan ya da başka bir durum için başka bir araç işte. Belki de bir marketi soyduktan sonra kullanacağı hızlı bir araç ya da Jersey'in yukarılarında bir uyuşturucu anlaşması yaparken kullanacağı sağlam bir araç. Araç hiçbir şekilde onlara bağlanamasın ya da gereksiz evrak işleriyle uğraşmasınlar diye. Belki de, Billy ağır ağır başını salladı. Bir şey sormuyorum, herhangi bir şey bilmek istemiyorum. Yaptığım tek şey elimdeki aracı ne kadar süreliğine verebileceğimi söylemek oluyor. Depozito yüksektir ve arabayı alırken ödemek zorundalar. Aracı gönderdiğim şekilde geri aldığımda depoziti iade ederim. Yine de standart araba kiralama fiyatlarından daha ucuza veriyoruz ve evrak işi yok. Herkes indirimi sever. Yıllık olarak kiralanmış birçok park noktamız var. Ücretlerimiz düşük. Devamlı müşterilerimize büyük indirimler de yapıyoruz. Bu insanlardan bazıları Bayan Ernestine gibi, ücretlerimizi o şekilde tutmasak araçlarını satmak zorunda kalabilirlerdi. Yani hayır işi de yapıyorsunuz. Madalyanı almak için çok uzun süre beklemen gerekebilir bile. Bunun kime ne zararı olduğunu anlamıyorum. Müşteriler indirim alıyor, ben de ekstra para kazanıyorum. Oğlumu başka ne şekilde iyi bir kreşe verebilirim? O okulların ne kadar olduğuna dair bir fikrin var mı? Karavanı kim kiraladı? Tamam, konu da o. Bir sürü insan gelip gidiyor. Müdavimler de var. İhtiyaçları oldukça geliyorlar. Nasıl şeyleri sevdiklerini de bilirim ama bu adamı pek hatırlayamıyorum. Yani sadece iki kez geldi. Sadece ondan eminim. Ne istediğini biliyordu. Ücreti ödedi ve aracı aynı şekilde geri getirdi. Aklıma başka bir şey gelmedi bile. Beyaz bir adam diye ekledi Billy. Devam et. Çok sıradan görünüşlü beyaz bir adam işte. Bilmiyorum. Dikkat eden kim ki? Yaşlı, genç. 25 ile 30 arası, o yaşlarda bir tip. Benden kısa ama çok da değil. 1.85'ten biraz kısa belki. Düzgün giyimli ama çok şık da değil. Ama serseri tipli de değil. Sıradan bir işi gücü olan beyaz bir adam işte. Onu daha önce bizim civarda görmüş olabilir miyim? Olabilir, cidden çok sıradan bir tipti. Ne söyledi sana? Ah lanet olsun, şöyle demişti. Bir karavana ihtiyacım var, temiz ve güzel bir karavan. Ben de muhtemelen burası araç kiralama şirketine mi benziyor sence gibi bir şey söylemiştim. Yani yeterince kibar bir şekilde. Sonra o, evet evet hatırlıyorum sanki. Cebinden depoziti ve ücreti çıkardı. Hepsi nakit paraydı. Giriş katındaki gri karavanı istediğini söyledi. Ben de kodu kaldırdım, anahtarı verdim ve sürdü gitti. Sabaha doğru 3 gibi geri getirmişti. Kuzenim içeri almış. Billy'nin sesi titredi ve yüzünü buruşturdu. Lanet olsun, lanet olsun. Kuzenimin de başı belaya girecek mi? Kuzeninin adını ver Billy. Lanet olsun, lanet olsun. Manny Johnson. Kuzenim sadece otoparka girişini yaptı Teğmen Dallas. Hepsi bu. Karavanı kiralayan adama dönelim. Başka ne hatırlıyorsun? Tanrım, çok dikkat etmemiştim bile. Ah! Güneş gözlükleri vardı, koyu renk ve bir de beyzbol şapkası. Sanırım beyzbol şapkası. Ben genelde nakit paraya ve tavrına bakarım. İyi görünüşlüydü ve parası tamdı. Bilmiyorum, belki resmini falan gösterseniz tanırım, hatırlarım ama şimdi daha fazlasını söyleyemem. Şapkası ve güneş gözlükleri vardı. Bir de zaten içeride konuşuyorduk. Otoparkın loş olan tarafında. Sıradan beyaz bir adam gibi gelmişti gözüme. ''Sıradan tipli beyaz adam.'' diye tekrarladı Eve sorgulamadan sonra. ''İki kişiyi öldürdü ama. Kendine bağlanılamayacak bir araç bulan, O iki kişiyi hiç dikkat çekmeden o araca bindirebilen, kimse fark etmeden de cesetlerinden kurtulmayı beceren bir adam. "Ama aracı buldun," diye hatırlattı Peabody. "Belki Billy adamın bir resminin çizilmesini sağlayabilir. Belki üniversitelerde ya da cesetleri bıraktığı yerlerde onu gören birileri olmuştur. Ve belki diş perisi bu gece yastığının altına para bırakacaktır. O açıya da bakacağız Peabody, ama önce karavanı otoparka götüreceğiz. Sıradan beyaz adam tarifi Diego'yu listeden çıkarıyor, en azından aracı alma konusunda." Billy, Diego'nun resmini gördüğünde daha zayıf, daha süslü demişti. "Yine de Hooper için bir belki aldık. Sadece belki, daha kısa olabilir, daha büyük olabilir. Belki de değil, adamımızın işi daha bitmedi, o yüzden araç için geri dönebilir. Karavan da otopark da takibe alınacak." Eve saati kontrol etti. "Şimdi katılmamız gereken bir cenaze töreni var." Eve cenaze törenlerinden nefret ederdi. Etraftaki çiçeklerden, müzikten, ani ağlama ya da içli kahkaha seslerinden. Ölen kişi genç ve ölüm şekli vahşice olduğunda işler daha da kötü oluyordu. Vahşice öldürülmüş pek çok kişinin cenaze töreninde bulunmuştu Eve. Rachel'ı cam kenarlı bir tabuta yatırmışlardı. Eve'in gayet ürpertici bulduğu popüler bir yas türüydü bu da. Mavi bir elbise giydirmişler, muhtemelen en güzel elbisesiydi ve eline bir demet pembe gül tutuşturmuşlardı. Eve küçük gruplar halinde toplanmış insanları izledi. Genç kızın anne babası, her ikisi de şokta gibiydiler ve fazlaca sakin görünüyorlardı. Cenazeyi atlatmaları için ikisine de muhtemelen bir ton sakinleştirici verilmişti. Bitkin ve kendinde değilmiş gibi görünen küçük kız kardeşine de. Eve, sorguladığı bazı öğrencileri ve Rachel'ın iş civarındaki dükkanlardan bazı esnafları gördü. Öğretmenler, komşular, arkadaşlar. Leanne Browning de buradaydı. Angela hemen yanındaydı. Genç kızın ailesiyle konuşuyorlardı ve Leanne'in söyledikleri her neyse, ilacın oluşturduğu kalkanı kırarak kadının ağlamaya başlamasını sağladı. Eve, kenarda durmuş gayet sıradan tipli beyaz bir adam ararken çoktan zihninde kodlayıp dosyaladığı yüzleri izledi ve yeni gördüklerini. Aradıkları yaş aralığına ait pek çok erkek vardı. Can'a yakın bir kız olan Rachel, kısa yaşamında pek çok insan tanımıştı. Eve, Hooper'ı gördü. Takım elbise giymiş, kravat takmıştı ve çok şık görünüyordu. Yüzü çok ciddi, omuzları bir askerinkini andıracak şekilde dikti. Çevresinde Eve'in arkadaşları olduğunu düşündüğü bir grup vardı ama Hooper'ın gözleri bomboştu. Etrafındakilerin söyledikleri ona kesinlikle ulaşmıyordu. Bir süre sonra arkasını döndü ve sanki sadece birer hayaletlermiş gibi gruptakilerden uzaklaştı. Eve, onun kimseye bakmadığı gibi aşık olmuş olabileceğini söylediği kızın yattığı camdan tabuta da bakmadığını fark etti. Çenesini McNab'e doğru hafifçe kaldırarak Hooper'a işaret etti. "Nereye gittiğini kontrol et," dedi. Dedektif hızla yanına geldiğinde. "Ne yaptığını kontrol et. Emredersiniz." Eve, Hooper'ın peşinden dışarıya, açık havaya gitmek istese de, içeride kalıp insanları izlemeye devam etti. Fazlaca çalışan klimaya rağmen, salon çok sıcak ve havasızdı. Herkes birbirine çok yakındı. Çiçeklerin kokusu ağırlaşmaya başlamıştı. Salonun karşı tarafında Hastings'i gördü. Adam adeta Eve'in gözlerini üzerinde hissetmiş gibi kafasını kaldırıp ona baktı, yanına doğru ilerledi. "Gelmem gerektiğini düşündüm sadece, hepsi bu. Bu tarz şeylerden hiç hoşlanmam, kalmayacağım." Eve, adamın biraz mahcup hissettiğini fark etti ve biraz suçlu. "Onu öyle giydirmemeleri gerekirdi," dedi Hastings bir süre sonra. "Bence yanlış. Bana sorsalar ona en sevdiği tişörtü giydirirdim. En sevdiği tişörtünü ve eline tutması için sarı papatyalardan bir buket yapardım. Öyle bir yüze papatyalar yakışır. Her neyse." Sodasını sonuna kadar içti. Kimse fikrimi sormadı. Hastings ağırlığını bir ayağından diğerine kaydırdı. "Bu çocuğu o cam kutuya koyanı bulsan iyi edersin." "Bulmaya çalışıyorum." Eve onun gidişini izledi. Başkalarının geliş gidişlerini de izlemeye devam etti. Dışarı çıktı diye rapor verdi Meknep. Birkaç kez köşe başına kadar gitti geldi. Meknep omuzlarını dikleştirdi ve ellerini cebine soktu. Ağlıyordu. Ağlayarak aşağı yukarı gitti geldi. Peşinden bir grup geldi. Onu bir arabaya bindirip uzaklaştılar. İstersen peşlerinden gidip alabilirim. Hayır. Eve başını salladı. Hayır, bu gece değil. Senin işin tamam. Peabody'yi bul, ona da mesaisinin bittiğini söyle. Kalmak için ısrar edemeyeceğim. Açıkçası insanların saçma sapan şeylerden bahsedip berbat şeyler tıkındıkları bir yere gitmek istiyorum. Cenazelerden sonra hep öyle yaparım. Gelmek ister misin? Boş ver. Sabah toplantısında son duruma bakacağız. Kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başlarken Feeney'in yanına gitti. Sence geldi mi Feeney? Onu tekrar görmek istedi mi? Bu şekilde yani. Yoksa fotoğrafları ona yeter mi? Bilmiyorum. Onun perspektifinden bakarsan kızdan istediğini aldı. Onunla işi bitti. Belki ama belki bu bir döngü gibi bir şeydir ve cenaze de son noktadır. İçimden bir his. Adamımızın Rachel'ı böyle de görmek isteyeceğini söylüyor. Yine de eğer buradaysa bile onu tanıyamadım. Lanet olası sıradan bir beyaz adam ha. Feeney derin bir nefes alıp yanaklarını şişirdi. Eve'in çok bitkin göründüğünü düşündü. Bitkin, endişeli, yenilmiş. Gidip bir bira içmeye ne dersin? Harika bir fikir derim. Bunu yapmayalı epey olmuştu dedi Feeney. Sanırım öyle. Eve birasını yudumladı. Ortak bir kararla genelde takıldıkları polis barlarından birine gitmediler. Onlardan birine gitmeleri demek, birinin illa yanlarına gelip havadan sudan muhabbet etmeye çalışacağı ya da birlikte takılmak isteyeceği anlamına geliyordu. Onun yerine İrlanda Cücesi adında başka bir barı tercih ettiler. Bir İrlanda meyhanesi havası taşıyan küçük ve loş bir yerdi burası. Mekanda çalınan şarkılar genelde içki içmek ve savaşlar üzerineydi ve bazıları Gal dilindeydi. Duvarlarda Eve'in ünlü İrlandalılar olduğunu düşündüğü insanların çerçeveli fotoğrafları vardı. İçkiler ve menüde yoğun bir İrlanda aksanı olsa da garsonların aksanında keskin bir Brooklyn tınısı vardı. Eve daha önce gerçek bir İrlanda meyhanesinde vakit geçirdiğinden buranın sahibinin uzaktan yakından İrlandalı olamayacağını düşündü ve bunu düşünmek ona Penny'nin yerini hatırlattı ve Rourke'u. Neden bana seni rahatsız eden şeyi anlatmıyorsun evlat? 48 saat içinde bir şekilde harekete geçeceğini düşünüyorum. Yani, hayır, dava değil. Aralarında kocaman bir çerez tabağı vardı ama Feeney tabağı kenara iterek cebinden şekerli badem poşetini çıkardı. Evde sorun mu var? Lanet olsun Feeney. Eve poşeti görünce elini otomatik olarak içine daldırdı. Evde Somerset var, yetmez mi? Ve Rourke, en sevdiği adam bu haldeyken bir yere gitti. Şu anda şehirden uzaklaşmasını gerektiren şey çok önemli bir mesele olmalı. Öyleydi. Öyle. Tanrım. Eve dirseklerini masaya koydu, sonra kafasını ellerinin arasına aldı. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Sana anlatabilir miyim bilmiyorum. Yani sana anlatmamı ister miydi bilmiyorum. Bana anlattığını bilmek zorunda değil. Aramızdan çıkmayacağını biliyorsun. Biliyorum. Eve, onu eğitenin Feeney olduğunu düşündü. Eve'i akademiden yeni mezun bir çömez olarak ortada dolaşırken almış, ondan bir polis yapmıştı. Ona güvenmişti. Sonra ortak olmuşlar ve birçok davada birlikte çalışmışlardı. Ve Eve de ona güvenirdi. Sana anlattığımı ona söylemem gerekecek. Sanırım o lanet evlilik kurallarından biri de bu. Öyle çok var ki. Eve anlatmaya başladığında Feeney sözünü hiç kesmedi ve birası bittiğinde bir tane daha sipariş etti. Bu durum onu çok fena dağıtmış olmalı değil mi? Tüm yaşamı boyunca çok önemli bir konuda bir şeye inanıyorsun. Doğruluğuna inandığın şeyle baş etmeyi öğreniyorsun. Sonra hiçbir şeyin öyle olmadığını öğreniyorsun. Midene sağlam bir yumruk yemiş gibi olmaz mısın? İnandığın birçok şey değişiyor. Eve birasını yudumladı. O asla sarhoş olmazdı. Sınıra kadar gidip gezinir ama ikimiz bir yerde baş başa tatildeyken bile o sınırı geçmez. Kendinde kalır hep. Kontrolü bırakmaz. Rourke'un özü öyle. Bir adam sarhoş olmak istemiş ve sarhoş olmuş diye endişelenmezsin.
Endişelenmezdim. Yani eğer o adam Rourke olmasaydı hiç endişelenmezdim. Ama o sarhoş oldu çünkü çok acı çekiyordu ve acıya dayanamadığı için içti. Ve Feeney, inan bana, o acıya çok dayanıklıdır.
Sen de öylesin diye düşündü Feeney.
Nerede şimdi?
Claire'de. Bana bir mesaj bırakmış. Lanet olası saat farkı. Endişelenmem gerekecek bir şey olmadığını, her şeyin yolunda olduğunu söylemiş. İyiymiş. Orada en az bir gün daha kalacağını ve arayacağını söylemiş.
Geri aradın mı peki?
Eve başını salladı.
Arıyordum tam ama emin olamadım. Dırdır ediyormuşum gibi mi olur dedim, bilmiyorum. Bunu kendi başına halletmek istediğini söyledi. Benim karışmamı istemediğini açıkça belirtti.
Ve sen de öylece seni başından savmasına izin veriyorsun ha?
Feeney iç geçirdi ve tazıyı andıran bakışlarını masaya indirdi.
Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun.
Ne yapmam gerekiyor peki? Bir cinayet davasının tam ortasındayım ve adam kalkmış İrlanda'ya gideceğini söylüyor. Beklemiyor, bir şeyleri halletmeme de izin vermiyor. Tamam, beklemek istemedi ve o kadarını anlayabilirim. Bir sorunu var, kendi başına halletmek istedi ve doğruca üzerine gitti. O evlilik kurallarından biri de, eğer içinizden birinin sorunu varsa yalnız çözemeyeceğidir. Sen burada, o da orada acı çekiyor. İkiniz için de iyi bir şey yok ortada.
Ama gitti işte. Tanrı aşkına, bana gideceğini haber verirken yola çıkmıştı bile. Daha bunu yaptığına kızgınlığım geçmedi.
Onu daha iyi takip etmelisin.
Eve kaşlarını çattı.
Ne?
İrlanda'ya mı gitmem gerekiyor yani?
Şimdi?
Beni orada istemediğini söyledi.
Eğer öyle söylediyse yalan söylemiş.
Erkekler öyle biraz evlat, elimizde değil.
Bana orada ihtiyacı olduğunu mu düşünüyorsun?
Evet, ama dava öylece kalkıp...
Beni ne sanıyorsun Eve? Bir çaylak filan mı?
Feeney gücenmiş görünmeyi başarabilecek kadar zekiydi.
Yani birkaç gün geçici dava yetkilisi olarak idare edemem mi? İlla tutuklamayı sen mi yapmak istiyorsun? Skor için mi?
Hayır, tanrım hayır. Ama takip etmem gereken bir sürü şey çıktı ve önümüzdeki bir iki gün içinde birini daha...
Eğer Rourke'un başına bir şey geldiğini, yaralandığını bilsen yine davayı mı düşünürdün yoksa anında yola mı çıkardın?
Yola çıkardım.
Şu anda kalbinden yaralı ve canı yanıyor. O yüzden git.
Her şey bu kadar basitti. Bu şekilde bakıldığında her şey gerçekten çok basitti.
İzin almam lazım. Yarınki program için söylemem gereken çok şey var. Rapor yazmam lazım.
Pekala, onları halledelim o zaman.
Feeney badem poşetini cebine attı.
Teşekkürler, gerçekten.
Sorun değil, bir alar senden.
36. ayrımın sonu, sayfa 372. Devamı 37. ayrımda.